Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün suç ve cezadan konuşacağız. Böyle biraz fragman ismi gibi oldu. Biraz kitap ismi gibi.
Evet, Dostoyevski'nin meşhur romanı vardı. Evet. Suç ve Ceza. Yani okuyabilirseniz güzel bir romandır.
Bitirebilirseniz. Evet, başlayan çok ama bitiren.
Biraz kalın bir romandır. Biraz iç karartıcı bir romandır. Yazarı gibi iç karartıcıdır. Yazarı da malumunuz mental rahatsızlığı olan bir insandı ve çok zeki bir adamdı Dostoyevski. Bütün kitapları hemen hemen onun kasvetle doludur yani. En az kasvetlisi Karamazov kardeşlerdir. O bile yani kendini
filmleri
asan,
bile düşünün filme çekerken insanlar biraz daha ticari unsurlarla eklemeler yapıyorlar, ona rağmen onlar
olmuyor.
Bile çok zeki insanların odaklanmakta sorun yaşadığı ifade ediliyor, doğru mu?
Için zeka bir yük insan için. Yani akıl, yani beynin doğru çalışması marifet, hızlı çalışması zeka, ikisi bir arada olursa süper bir şey. Çok az insanda var ama beynin hızlı çalışması çok insanda var. Beynin doğru çalışması az insanda var ama ikisinin bir arada olduğu insan daha da az. Onun için zeki insanlar suç işlemeye meyillidir veya sanatkar olmaya meyillidir veya mental rahatsızlıklara çabuk yakalanmaya meyillidir. Çünkü intibak edemezler. O kadar seri düşünüyorlar. O kadar ama hayat öyle değil. Çevresindekiler öyle değil. Bu adaptasyon problemi yaşayınca ya öyle ya böyle oluyorlar.
Basit iyidir diyelim biz.
Evet. Doğru, orta halli olmak iyidir.
Toplumun geneli, çünkü anlatıyorsunuz ama anlaşılamıyorsanız o da bir yük.
Doğru, mesela Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Necip Fazıl'a öyle demiş. Necip Bey, keşke bu kadar zeki olmasaydınız. Çünkü zeki olanın aklına gelen suallerin, şüphelerin haddi hesabı yoktur. Bu insanı devamlı rahatsız eder, strese sokar. Çünkü bu cevapların bir kısmını alabilir, bir kısmını alamaz.
Ya da verilen cevapların bir kısmı onu tatmin etmez.
Etmez, büyük ihtimalle etmez.
Belki de sorunun cevabı odur.
Tabii.
Ama o onu tatmin etmez.
Her cevap yeni bir suali beraberinde getirir. Böylece hayatı devamlı şüphe, bir şey beklenti içine gitsin. Onun için zeka bir yük. Yani çok kıymetli bir meziyettir bir insan için zeka. Ama aynı zamanda en ağır yüklerden de bir tanesidir.
Yaramaz çocuk için de öyle söylerler.
Öyle derler. Değil mi? İleride zeki çocuk zaten yaramaz olur, ileride uslanır derler. Fakat bu doğrudur. Ya benim müşahede ettiklerimde hep böyle olmuştu. Yaramaz çocuklar, umumiyetle zeki çocuklar, umumiyetle her zaman değil. Bazı çocukların başka problemleri olabiliyor ama yetiştirmeyle alakalı, şımartmayla alakalı. Zeki çocuklar yaramaz oluyor. Sonra belli bir zamandan sonra ciddi manada düzeliyor. Bu şans.
Benim zeki çocuk için tek bir yorumum var. Soru soran çocuk zekidir. Onun önünü kapatmazsanız ileride de
doğru,
zeki olur.
Doğru. Zaten zekanın alameti budur. Devamlı sorgulamak, devamlı sormak anne babaların hiç sevmediği bir şeydir. Hatta insanların, cemiyetin sevmediği bir şeydir. Sual soran insan, hele hele sorgulayan insan cemiyette sevilmez. Ve bu insanlar çok sıkıntı çekerler. Halbuki cemiyetin ilerlemesini biliyorsunuz, sual sormakla olur, sorgulamakla olur, şüphecilikle olur. İlim adamlığının en bariz, mütemayiz vasfı budur. Siz bu insanda bunu kaldırırsanız cemiyet ilerlemez.
Cemiyet cevapla ilerler, cevap için de soru sormak gerekir.
Evet, miftahül ilim es-sual. Sual ilmin anahtarıdır, sözü meşhurdur.
Bizim mesleğimiz için de öyle. Mesela biz zaman zaman sizinle ne kadar uzun yıldır yayın yapıyoruz, zamandır yayın yapıyoruz. Hep soruyorlar bana, bu kadar uzun zamandır aynı kişiyle evet, yayın yapmak. Her hafta hemen hemen yayındayız. Diyorum ki ben hep meraklı bir öğrenci gibi soru sormaya devam ediyorum. Öyle, biz tabii ki sizin yanınızda keşke öğrenci olabilsek. Ama ben hep merak eden bir küçük çocuk gibi, bir öğrenci gibi soru sormaya devam ediyorum. Bu kadar. Benim yaptığım bu.
Medyacılık da ilim gibi. İlimde nasıl sual soruyorsunuz ve cevabını arıyorsunuz? Eğer siz sualin cevabını zaten baştan biliyorsanız veya veriyorsanız zaten bu objektif olmuyor, biliyorsunuz. Veya boşa uğraşmış oluyorsunuz ilimde. Medyada da böyle. Önce bir sual soruyorsunuz, bir problem atıyorsunuz. Sonra bunu öğrenerek insanlarla paylaşıyorsunuz. Medyacılık bu demek.
Bazen cevabını bilsek bile soruyoruz. Çünkü bizi dinleyenler.
O işte o şöyle. Başkalarının da bu bilgiye ortak olması için bu yapılması gereken bir şey. Bu değil benim kastettiğim. Yani orada kafasında bir bilgi var ama bu yanlış. Hiç bunu sorgulamadan buna cevap ararsa o zaman bu ilim ilerlemez. Bunu kastettim.
Evet, evet.
Şey dedi, medyada da aynı şey. Fasit dairenin içinde dönersiniz. Yani gerçek habere, gerçek bilgiye ulaşamazsınız. Kastettim o. Evet. Elbette bildiğimiz şeyi hani hocalar sorar ya derste, çocuklar bunun cevabı nedir? Çocuk da demiş bizim hoca hiçbir şey bilmiyor. Hep her şeyi bize soruyor. Onun gibi sormadan olmaz, doğru.
Şimdi gelelim Suç ve Ceza'ya. Dediğim gibi biraz fragman gibi, biraz film gibi. Ama hayatın kendisi insanlık kadar eski desek yanılmayız.
Öyle tabii herhalde. Yani insan demek, insanı diğer canlılardan...
İlk insanla başlayan bir seriden Suç ve Ceza.
Kendisine en yakın olan hayvanlardır insanın, ama hayvanlardan insanı ayıran bir kudreti var. O da natıka dediğimiz ruhtur, akıldır. Bu insanı diğerlerinden ayırıyor. Ama insanda aynı zamanda hayvanlarda da olan bir kuvvet var. Ona da nefis diyoruz. Nefis insanı ayakta tutan şeydir. Yemesi, içmesi, dinlenmesi, üremesi buna bağlı. Tabii aklı kuvvetliyse, ruhu kuvvetliyse nefis kontrol altındadır. Yani gemi vurulmuş bir hayvan gibidir. Değilse, pek çok insanda yok. Yani aklı zayıf ve aklını kullanamıyor. Dolayısıyla ruhu zayıf. O zaman nefis o insanı ele geçirir. O gemi ne azıtmış, hayvana benzer. Nereye ne yapacağı belli olmaz. İşte bunu engellemek için insanlar da cemiyet halinde yaşamak mecburiyetinde olduğu için ve her insan kendini dünyanın merkezi gördüğü için insanlara hangi fiillerin doğru, hangilerinin yanlış olduğu ta baştan beri gösterilmiş.
Yani kurallar var.
Kimine göre bu Allah tarafından gösterilmiş. İnançsız kişilere göre, inansız kişilere göre bu akıl tarafından bulunmaktadır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu akıl tarafından bulunmaktadır. Ama her zaman bir doğru ve yanlış vardır. Doğrular uyanlar rahat ederler ve mükafata kavuşurlar. Yanlış yapanlar zarar ederler ve bunun karşılığını görürler. İşte bu karşılığa biz ceza diyoruz. Ceza Arapça karşılık demektir. Hatta Araplarda ceza nötr bir kelimedir. Birine Allah cezanı versin demek, cezaki Allah demek, Allah sana bu yaptığın iyiliğin karşılığını versin demektir.
Negatif değil bizdeki gibi.
Tabii. Şimdi ben daha önce de söyledim. Bu bazı bilgisiz insanlar Türkçedeki ekser Arapça olan yabancı kelimelere gıcıklardır. Neden bu kelimeler bizim için lisanımızda var? Bu kelimeler Arapça değildir. Veya Latince değildir. Veya Farsça değildir. Bu kelimeler artık Türkçedir. Hatta geldikleri lisandaki manadan, telaffuzdan ve konseptten uzaklaşmıştır. Yani bir Arapça kelimeyi Araplara söyleseniz, Türkçe'de kullandığınız bir Arapça kelime, işte bunlardan bir tanesi cezadır. Mesela müsaade kelimesi bizde izin manasındadır. Araplarda yardım manasındadır. Müsaade eder misiniz dediğin zaman nasıl bir yardım istiyorsunuz der adam. Mesela o zaman bu ne oluyor? Mesela peş kelimesi bizde peşimden gel, arka demektir. Farsça'da ön demektir. Serbest başı bağlı demektir Farsça'da. Bizde başı boş demektir. Yani bunlar bir de zıt mana kazanmış. Onun için kelimeler artık girdiği dilin malı olur. Telaffuzuyla da kullanıldığı konseptle de ceza da böyle olmuş. İnsanlık tarihi kadar eski.
Biz mesela Allah cezanı versin desek bile niye beddua ediyorsun der.
Evet, işte Türkçenin hususiyeti bu. Arapça'da öyle değil. Onun için bunlar birbirinden farklı kelimeler. Ceza artık Türkçe bir kelimedir. Orijin Arapça.
Ama bizdeki anlamı neyse biz ona göre tabii.
Tabii elbette. Lisan öyledir. Yani Arapça'da bunun aslı böyle değil. Biz onu öyle kullanmayız. Hayır, bizde neyse karşılığı biz o şekilde kullanırız. İnsanlık tarihi kadar eski. İlk insan Adem Aleyhisselam olduğuna göre Adem Aleyhisselam'ın işlediği bir fiilden bahsedilir. Bugünkü Muharref Tevrat'ta adeta bir kabahat gibi, bir suç gibi işlenir. Hatta suç da biraz hanımın üzerine atılır. Malum bütün şerlerin arkasında hanımlar vardır. Böyle bir kanaat insanları rahatlatan bir kanaattir.
Çünkü insanlar, bu erkek egemen toplumun kendini...
Kadınlara sorsanız çocuklar, hayvanlar, hizmetkarlar, tabiat.
Kendi dışında?
Ama insanın tabiatında bu vardır. Yani insanın tabiatında vardır. Halbuki orada da böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim bu hususu çok müphem anlatıyor ama izahları şöyle. Adem Aleyhisselam'a bir cennet gibi denen bir bahçeye konuyor. Buradan çıkmak istemez insan. Çok güzel bir yer. Şu meyveden yemeyeceksiniz.
Ama bütün güzelliklerin içinde yine de bir kural var.
Kural var.
Değil mi? Aslında evet. Orada biraz da evet. Bizi yaradana olan
evet,
teslimiyetimizi evet. gösteriyoruz.
Evet. Şeytan bir vesvese veriyor. İnsanın düşmanı şeytandır. Ama şeytanı suçlamamak lazım. Çünkü insanın en büyük düşmanı kendisidir. Devletlerin en büyük düşmanı kendisidir. Cemiyetlerin en büyük düşmanı kendisidir. Başka düşman aramayınız lütfen. Dış güçlermiş, filancaymış, bilmem bunlar hiçbir... Önce siz kendinizin düşmanısınız. Neden? Donanımsızsanız, tedbir almamışsanız, yetişmemişseniz, büyük işlere soyunmuşsanız... ...bir kere en başta siz kendi kendinize kötülük ediyorsunuz demektir. Cemiyetler içinde bu böyle. Sen hiçbir şey öğrenme, hiçbir şey yapma, hiçbir şey üretme. Ondan sonra bir sıkıntıya düştüğün zaman... düşmanlarımız var, bizi istemiyorlar. Elbette siyasi düşmanlıklar olabilir. Sosyal düşmanlıklar olabilir. Ama bunlar devamlı değildir. Bunlar geçicidir ve tesiri çok fazla değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de insanlar ahiret günde şeytanı gösterecekler. Bize bu işletti günahları. Şeytan diyecek ki siz beni gördünüz mü? Görmedik. Beni görmediniz ama peygamberleri gördünüz, alimleri gördünüz. Hükümetin emirlerini gördünüz, polisi gördünüz, sopayı gördünüz, hapishaneyi gördünüz.
Ona rağmen
siz gördüğünüze inanmadığınızda
Benim dediğim
görmediğiniz mi? Benim sözümü. Hadi oradan. Vela telumuni ve lumen fesakum. Beni suçlamayınız. Kendinizi suçlayınız diyecek.
Yani ki doğru aslında söylüyor. O vesvese gelse de diyeyim ki kişisel olarak yani kırmızı ışıkta geçmekten bahsedelim. Evet. Hani çok da uzağına evet. gitmeyelim. Ya durmamız gerektiğini biliyoruz. Şöyle bir etrafa bakıyoruz. Bir kamera var mı diye bakıyoruz. Kimse yoksa geçiyoruz.
Geçiyor. Ceza yani, yiyince de şeytana uydum sonra diyorsunuz. Şey,
ama işte yok yani. Evet. Halbuki biz oralarda mı diye çok bakınıyoruz.
Tamam doğru şeytana uydunuz da bu bir kabahat işte. Şeytana uymayacaksınız. Yani şeytan insanı çelmek için çok zayıftır onda vesvesesi. Akıllı insana şeytan hiçbir şey yapamaz. O daha hassas, rahatsız, romantik veya aklını çok kullanamayan duygusal insanlar için belki.
Toplumun genelini böyle mi tanımlayacağız
maalesef,
o zaman
maalesef,
şu anda?
Maalesef, maalesef, maalesef. Şimdi böyle. Orada da bir kaide vardı. Bu meyveden yemeyeceksiniz.
Evet.
Ve bunu sorgulamayacaksınız. Niçin yemiyoruz biz bunu demeyeceksiniz. Yani size bu yaradan tarafından bu kaide konuldu. Elbette bir sebebi vardır ama siz bunu bilmiyorsunuz ve bilmek durumunda da değilsiniz.
Sadece kurala uyacağız.
Evet. Şeytan geldi dedi ki siz dedi bu meyveden yerseniz ebedi burada kalırsınız. Bundan dolayı Adem Aleyhisselam o meyveden yediği anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde de Adem Aleyhisselam unuttu diyor onu. Yani şeytan böyle söyledi mi? Sonra onun yasak olduğunu unuttu. Bir yerde de diyor ki o meyveden yenmeyeceğini zannetti. Yani o meyvanın başka mamullerinden yenmesinin de yasak olduğunu düşünmedi gibi. Adem Aleyhisselam aslında...
Yani elma değil de elmanın diğer türleri, kırmızı değil de yeşili gibi, mi?
Gibi anladı. Veya başka ağaçtan, bu ağaçtan değil de öbür ağaçtan anladı. Diye orada Adem Aleyhisselam mümkün mertebe temize çıkan ifadeler var. Adem Aleyhisselam o zaman peygamber değildi. Peygamberler günah işlemezler ama Adem Aleyhisselam'ın bu hareketini bile çok büyütmüyor Kur'an-ı Kerim. Bir zelledir bu diyor. Zelledir.
Bir de galiba sebep yani. Heh, güzel olmasaydı.
Sebebiniz. Şimdi Allah her şeyi sebeplerle yaratıyor. El hayru fîmâ vaka vel hayru fîmâ aftar. Allah hadis-i şeriftir. Yani vaki olanda hayır vardır. Allah'ın seçtiğinde hayır vardır. Tabii ki insanlar doğru yolda meşru isteklerine kavuşmak için sebeplere yapışacaklar. Ama neticesine kanaat edecekler. Olmadığı zaman da bu niye olmuyor? Kim beni engelliyor? Düşmanım kim? Demeyecek. Kanaat edecek. Yani bu benim için hayırlıdır. Yani belki insanın çocuğunun olmaması hayırlıdır. Belki evlenmemesi hayırlıdır. Belki eczacılık fakültesini kazanmaması hayırlıdır. Belki İstanbul'a gitmemesi hayırlıdır. Bilemezsiniz ki. Hı hı. Yani bunu insan bilemez. Ha ama siz bunu baştan bilemediğiniz için gerekeni yaparsınız. Eczacılık fakültesine girmek için çalışırsınız. Çünkü ama olmadı, olmadı, olmadı artık... Niye olmuyor? Beni kim engelliyor? Demeyeceksiniz. Demek ki bu benim için hayırlıdır. Nitekim bunun çok misalleri insanlar arasında anlatıldı. Bak ben şu arabaya binseydim şöyle olurdu. Bununla gibi.
Bu olanı kabul etmeyi getiriyor.
Evet. Bu insanı rahatlatır. Men amene bil kader emine minel kader. Bu da hadis-i şeriftir. Kadere iman eden kederden emin olur. Ama kader demek yan gelip yatıp olsun bakalım demek değildir. Bunu da yanlış anlamamak lazım. Neticede Adem Aleyhisselam cennetten çıkacağı yani bizim olacağımız varmış ki bu hadis oldu. Ve bu cennet denilen yerden, ki bu dünyadadır bu cennet. Yani o bildiğimiz cennet değildir. Çünkü cennete şeytan giremez.
Cennet gibi diyoruz zaten.
Cennet, adin. Zaten cennet bahçe demektir Arapçada. Ama öyle bir bahçedir ki insanın gözünden perdelenmiştir. Hiç kimse onu görmemiştir. Çünkü cenne örtülü demektir. Cenin oradan gelir. Cinnet oradan gelir. Aklı örtülmek. Mecnun, aklı örtülen oradan gelir. Cünne kalkan demektir.
Koruyan.
Koruyan. Hep aynı kökten geliyor. Cin oradan geliyor. İnsanlar görmüyor. Cennet hepsi aynı kökten gelir. Öyle bir yer. Adin cenneti. Adin maden oradan geliyor. Girip de çıkılmayan yer. Ama Adem Aleyhisselam buradan çıktı. Ve bizim olacağımız varmış. Bu bir kaideydi. Bunu ceza olarak görmemek lazım. Neticede kader-i ilahinin bir tecellisi. İlk suçu işleyenin Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Kabil olduğu söylenir. Kardeşi Habil'i öldürmüştür. Haset yüzünden. Yine işte bir kadın parmağı da var ama kadının suçu yok burada. Yani kadın suç işlemeye vesile oluyor. Her nesil Adem Aleyhisselam çocukları bir kız bir oğlan olarak doğardı. Ve Adem Aleyhisselam'ın dininde kardeşler birbirleriyle evlenirlerdi. Ama kendi batınındakiyle değil.
Bir sonrakiyle
evlenirdi. Kabil de bir sonrakiyle değil de kendi batınıyla evlenmek istedi. Bunun için o kızla evlenmesi gereken Habil'i öldürdü. Onun hakkını. Onun için de bir oyun tertipledi. İşte bir takdimede bulunalım. Kurban takdimesinde bulunalım. Kimin ki kabul edilirse kızı o alsın. Habil çobandı. Güzel bir koç hazırladı. Kabil ise çiftçiydi. O da böyle en kötü destelerden bir buğday adadı. Onların dininde sebzenin de meyvanın da bitkinin de adaması yani kurban edilmesi caizdi. Ve onların dininde bir ateş gelip gökten kabul edilen kurbanı alır götürürdü. Habil'inkini kabul etti. Kabil buna çok kızdı. Ve kardeşini öldürdü. Hayatta ilk cinayettir. Onun için derler ki kıyamete kadar bütün cinayetlerin suçu hep Kabil'e gidiyor. Çünkü bu çığırı açan odur. Böyle bir adet vardır. İyilik de öyledir. Kardeş. Bir de kardeş. Onun için derler ki dost kazanmaya bakın. Düşmanı anneniz de doğurur. Doğurur. Bu çok enteresan bir hadisedir. Kardeşin nasıl gömeceğini bile ne yapacağını bile bilmeyip sırtında taşıdı. Sonra bir kargayı öldürüp gömdü. Ondan öğrenerek gömdü. Ondan sonra insanlar gömüldü. Ve insanlık tarihi boyunca insanların bir kısmı iyi oldular, bir kısmı kötü oldular. Kötü olanlar iyilere kötülük ettiler. İyiler kendilerini korudular. Ama kendini koruyamayanlar, güçsüz olanlar, haklı olduğu halde güçsüz olanlar, mazlum oldular. İşte bunu korumak için hukuk geldi. Hukuk da dedi ki, şu kaideleri riayet ederseniz ne ala etmezseniz ben sizi cezalandırırım. Cezalandırma selahiyeti devlete, bir üstün otoriteye intikal etti. Devletin doğuşu cezadan olmuştur. Yani cezalandırmadan.
Cezalandıracak bir kurum aramadığı
devlete ihtiyaç yoktur. Devlet diye bir şeye ihtiyaç yoktur. Eğer herkes kendini koruyabilecek olsaydı veya insanlar suç işleyecek tabiatta olmasaydı devlete ihtiyaç yoktu. Devletin doğuşunun sebebi insanların cezalandırma selahiyetini.
Tüm bu organizasyonun sebebi budur.
Cezadan doğmuştur. Evet. Cezalandırmadan doğmuştur. Yani halk diyor ki ey devlet biz sana itaat edelim. Vergimizi verelim. Sen de bize karşı bir suç işlendiği zaman lütfen bizim hakkımızı.
Bir tür sigorta.
Evet, aynen öyle. Devlet de bunu kabul etmiş çünkü devlet güçlüdür. Devlet bir organizasyondur, bir ittifaktır. Herkesin de lüzumuna ittifak ettiği bir organizasyondur. Her ne kadar.
Ben kabul etmiyorum diyemiyor hiç kimse yani.
Diyemiyor. Değil aslında mi? Aslında herkesin de işine geliyor. Çünkü en iyi anarşi en kötü devletten kötüdür. Yani iyi kötü bir otorite vardır. Yani sizi koruyacak, en azından müracaat edecek birisi vardır. Yani zalim bile olsa başındaki, hırsız bile olsa ki umiyet öyledir.
Bireysel ya da toplumsal barış dediğimiz şeyi sağlıyor. Yani hem sizi kötüye karşı koruyor, hem de ülke olarak sınırlarınızı kötülere karşı koruyor.
Mesela Hazreti Peygamber buyurmuş ki bir şehre veya köye girdiğiniz zaman orada devlet otoritesi yoksa oraya girmeyin, derhal geri dönün.
Güvenlik sebebiyle.
Evet. Yine Hazreti Peygamber vefat etti, daha defnedilmeden devlet reisini seçtiler. Niçin?
Boşluk olmasın.
Devlet boşluk tanımaz. Cenaze sonra da gömülür. Ama devlet bir an boşluk kabul etmez. Onun için devlet mühimdir ve bu ihtiyaçtan doğmuştur. Cezalandırma
ihtiyacından.
Aslında devletin
gücü de vatandaşlarının devletin koyduğu kurallara uymasıyla ortaya çıkar.
Evet, öyle.
Suça karşılık verdiğimiz tepki, işte vergi mesela, ben kabul etmiyorum vergi vermeyi kardeşim, ben kazandım, niye sana veriyorum diyemiyoruz.
Diyemiyoruz çünkü sen bizi koruyorsun. Yani. Hatta mesela bu belki daha zor anlaşılır ama belediye vergisi. Osman Gazi Karacahisar'ı fethettiği zaman Germiyanlı birisi geliyor. Diyor ki beyim diyor bu pazarın, Karahisar pazar kurulan bir yer. Eskişehir'in yakınlarında bugünkü Şaröy'ün yanında harabeleri var. Buranın pazar bacını bana satar mısın diyor. Pazar bacı şu demek, pazara mal getiren herkes bir vergi ödüyor. Onda bir okturva derler buna. Onun için onda bir Avrupa'da da var. Osman Gazi o kadar saf, o kadar temiz bir insan ki. Beyim namert diyor. Senin ne hakkın var ki diyor. Milletin vergisini topluyorsun diyor. Millet götürüyor malını satıyor diyor. Sen bunun ortağı mısın diyor. Diyorlar ki efendim burası pazar. Buraya köylüler herkes malını getiriyor. Köylüler veya dışarıdan satıyorlar. Herkes buraya toplanıyor mal almaya geliyor. Biliyorlar o gün orada bir pazar var. Burada emniyet içinde malını satıyor. Eğer bir niza olduğu zaman buranın kolluk güçleri onu koruyor. Gerekirse mahkemede hakkını alıyor. Bunun karşılığında.
Yani bir hizmet var.
Evet, hizmetin karşılığında okturuva denilen karından onda bir ödüyor. Bu diyorlar meşru ve adettir. Öyleyse tamam diyor. Öyleyse kabul ediyorum diyor. Tamam. İşte Osmanlı Devleti'nin ilk kanunu da budur. İlk kanunu.
Ticaret
alakalı. Vergi kanunudur maalesef.
Bugüne kadar da hala belki de en fazla şikayet ettiğimiz
anayasanın konu. Anayasanın ortaya çıkışı da vergidir. Anayasa diye bir şey yok biliyorsunuz. Krallar savaş için vergi topluyor. Asiller diyor ki vergiyi bizden topluyorsun, kararı sen veriyorsun. Olmaz böyle diyorlar. Biz toplayacaksın. Biz beraber geleceğiz, düşüneceğiz, taşınacağız, makulse sana vergi vereceğiz diyorlar. Bunun üzerine parlamento toplanıyor. Parlamentonun toplanması da vergi içindir.
Kısa bir aradan sonra tekrar burada olacağız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Suç ve cezayı konuşuyoruz. Pazara çıkarıp satmışlar. Hiç kimse üstüne almamış.
Almamış, evet. Suç öyle bir şey.
Ama herkes de işliyor.
Evet, evet. Maalesef. Yani insanın ister şeytana uysun, ister nefsine uysun, ister çevreye uysun, her ne olursa olsun zaman zaman küçük de olsa, büyük de olsa bir kabahat işledi. Zaten küçük suçlara kabahat derler, orta boy suçlara cünha derler, büyük suçlara cinayet derler. Cinayet, biz şimdi cinayet İnsan deyince adam öldürme zannediyoruz. Halbuki büyük suçlara hep cinayet derler. Mesela büyük hırsızlıklara da cinayet. Ama bizim dilimizde cinayet derdi mi adam öldürme anlaşılmış.
Yine
katil.
Farklı yerleşmiş.
Farklılaşmış.
Osmanlı'yı konuşmaya başlamıştık. Devam edelim mi oradan?
Edelim. Osmanlı'dan devam edelim. Şimdi Osmanlı hukukunda 3 çeşit suç var. Bunlardan bir tanesi, suç öyle bir şeydir ki cemiyetin ve insanın hakkını ihlal eden. Ya bu da cemiyetten kastı Allah'ın hakkını, daha doğrusu Allah'ın hakkını ihlal eden, Allah'ın hakkı demek cemiyetin hakkı demektir. İhlal eden ve müeyyide bağlanmış fiillere deniyoruz. Müeyyide bağlanmayan fiiller günahtır, suç değildir. Namaz kılmamak günahtır mesela, cezası yok. Adam kendi bir oruç tutmamak evinde yani. Dışarıda alenen bozmak değil. Çünkü o oruç tutmamanın cezası değildir. Oruçtanların önünde oruç yemek onlara hakaret olduğu için onun cezası var mesela. Hmm. Alenen nakz-ı sıyam suçu. 1926'ya kadar Türkiye'de vardı. Hatta Rıza Tevfik yakalamış zapt diye oruç yerken demiş ben Yahudiyim demiş. Ne böyle Yahudi oldun demiş. Yahudice konuş, İbranice konuşmaya başlamış. Orada havra varmış. Havraya götürmüş bunu. Çalmış. Haham çıkmış. Demiş bu adama demiş Yahudi mi değil mi? Dinlemiş. Vallahi bu benden de Yahudi demiş. Tevrat'ı ezbere biliyor demiş. Rıza Tevfik yani filozoftu muharbi. Şimdi suç böyle bir fiildir.
Şimdi, yani, şimdi oruç tutmaya utanır gibi. Yani,
oldu tabii. Cemiyet yani. Böyle oldu. Halbuki söyle. Eskiden gayrimüslimler bile Müslümanların oruç gününde aleni yiyip içmezlerdi. Saygı duyarlardı. Osmanlı gayrimüslimleri şimdiki Müslümanlardan fevkalade daha sahibi mesuliyet ve saygılı insanlardı. Bu da çok enteresan bir şeydir. Bunu Avrupa'da da görebilirsiniz. Avrupa'da da yani Hristiyanlar veya başka dine mensup olanlar tabii hepsi değil ama çoğu Müslümanlara saygı gösterirler. Bilhassa ibadetlerini yaparken.
Yani yanımızda bir şey yenmesinden rahatsız olduğumuzdan değil asla. Yani. Ama yaygınlaşmasının önüne geçmek için belki düşünülmüş.
Hülya'nın bu bir karakter hususiyetidir. Yani dini emrettiği için sabahtan akşama kadar yemeyip içmeyen bir insanın yanında yiyip içmek bu bir karakter bozukluğudur. Yani hukuk aynı zamanda insanların karakterini de ıslah etmeyi ister. Yani sen evinde yiyebilirsin, sana kimse bir şey demez de başkasının yanında yiyorsan sen kötü bir insansın. Kötü bir insandır. Başkasının yanında oruç yiyen kötü bir insandır. Neden kötü bir insandır? Önemsemiyor başkalarının. Ha diyeceksin bana ne, benim içimi tutuyorsun. Evet senin için tutmuyor ama bu bir keyfiyet. Adam kendi keyfi için değil. Kendi keyfi için yapmıyor bunu. En azından bir saygı göstermek lazım. Yani yaşlı bir adamın yanında giderken ben hızlı yürümeye utanıyorum. Adamcağızın yaşlılığını ona yüzüne hatırlatmak gibi. Lütfen sen de bunu yap. Ha o bir tarafa kalsın. Evet. Üç çeşit suç var. Bunlardan bir kısmı zaten suçlar ya Allah hakkını ihlal eden suçlardır ya cemiyetin hakkını ihlal eden şey ya insanların hakkını ihlal eden suçlardır. Allah'ın hakkını ihlal eden suçlar tövbeyle affedilir. Cezası varsa da çekersiniz.
Ya da Allah affeder.
Ya da Allah affeder. Ama insanların canını yakmışsanız, malını almışsanız bunu Allah affetmiyor.
Ona da kul hakkıyla gelmiyor.
Evet, hem devlet cezalandırıyor, hem ödüyorsunuz, hem tövbe ediyorsunuz, hem helallik diliyorsunuz. Bir de böyle bir şey var. Şimdi hat suçları var. Hat sınır demek malumunuz. Bunlar 7 tanedir. Zina etmek bir suçtur. Neden? Zina cemiyetin nizamını bozan bir suçtur. Evinde zina edene ceza verilmiyor. Aleni yapanlara veriliyor. 4 tane şahit isteniyor çünkü. O ne demektir? Alenidir. Bu da olacak bir şey değildir. Peki niye böyle bir suç var? İnsanlar kaçınsın diye. Şimdi o zaman şu kaideye geliyoruz. Eski hukukumuz diyor ki suç işlenmemesi marifet. Yani suç işledikten sonra ceza vermek marifet değil. Hı hı. Öyle korkutucu olsun ki bazı suçların cezaları insanlar yapmasınlar. Çünkü cezanın maksadı nedir? Bir, suçu önlemektir. Yani işlenmesini önlemek. Öyle olmalı ki ceza. İnsanlar değil mi? Ben bunu yaparsam ceza görürüm. İnsanlar beni ayıplar. Başım belaya girer. Malımdan olurum, ailemden olurum.
Adalet duygusu da burada
devreye giriyor. Evet, adalet bu değil mi?
Siz yaptığınızı kaçtığından evet, emin olacaksınız.
O zaman yapmayayım diyor adam. Pek çok insan biliyorsunuz bundan dolayı suç işlemez. Pek çok insan da ahlaklı olduğu için işlemez. Pek çok insan buna rağmen işte bu da cezasını hak etmiş demektir. Çünkü bu cemiyet için hastalıklı bir varlıktır. Hastalıklı insana iğne yaparlar biliyorsunuz. Kan alırlar, acı ilaçlar verirler, hastaneye yatırırlar, kolunu keserler, ameliyata alırlar. Bazen keserler. Kangren olur. Hı hı. Yani onun için bunu acımama. İkincisi cezanın ödetici olması lazım, telafi edici olması lazım. Çok ağır bir suç işliyor adam, adam öldürme, bir sene hapis yatıp çıkıyor. Peki bu ölen öldü zavallı. Bu neticede bir insan, cemiyete katkısı olan bir insan.
Ve üretici bir insan, katkısı
bir ileride
olan.
Olacak bir insan. Tabii. Bunun karısı var, çocukları var. Sen bunu nasıl öldürürsün? Senin böyle bir hakkın yok. O zaman ne oluyor insanlarda? Adalet hissi ortadan kalkıyor.
Maalesef.
Ve devlete olan itimatlar ortadan kalkıyor. Kan davaları başlıyor. Nefret başlıyor. Buna sosyal huzursuzluk deniyor. Bu çok kötü bir şeydir. Bu maalesef bizde yaşanan bir hadiseydi yakın zamana kadar. Devletler bunu telafi etmeye çalışıyor ama beceremiyorlar.
Mesela basit, mesela insan öldürmekten bahsetmeyelim. Ben bir vatandaş olarak vergimi veriyorum.
Evet.
Siz vermiyorsunuz.
Evet.
Örnek gösteriyorum. 3 yıl, 5 yıl sonra bir vergi affı çıkıyor.
Evet.
Ben vergimi ödediğimle kalıyorum. Siz affediliyorsunuz.
Ve bu arada siz ödediğiniz vergilerle o vergisini ödemeyenlerin amme harcamaları karşılanıyor.
Karşılanıyor.
O affediliyor.
İşte bu huzur mesela, bu bir huzursuzluk.
Siz bakın
bence.
Burada da gene bir mesele var. Af diye bir şey var biliyorsunuz. Normalde suç kime karşı işlenirse onun affetme salahiyeti vardır. Bana karşı siz bir suç işlediyseniz ben dilersem affederim. Dilersem size ödetirim onu. Dilersem şimdi burada bizde çok yanlış işleyen bir usul var. Devlet af kanunları çıkarıyor. Niye affedebilir devlet?
Kendine
işlenen suçları. Zaman zaman devlet der ki ya siz beni tenkit ettiniz. İsyana kalkıştınız. Gösteri yaptınız. Siyasi suç işlediniz. Ben artık temiz sayfa açmak istiyorum. Sizinle barışmak istiyorum. Serbestsiniz der. Ama adam öldürmüş, ırza geçmiş, hırsızlık yapmış. Bu insanları sen affedemezsin. Bizde nasıldır biliyor musun Afganları? Devlete karşı işlenen suçları affetmez. Çünkü onlar çok tehlikeli.
Tabii
hainler.
Siyasi suçlu.
Katili. Kadıncağız demiş ki, savcı bey demiş, benim ırzıma geçen adam sokakta geziyor. Devlet onu affetti demiş. Ya ama o devletin ırzına geçmedi ki demiş, benim ırzıma geçti. Nasıl yapabilir? Bakın insanın tabiatında bu var. Evet. Bizde her şey böyle ters. Onun için cezanın telafi edici olması lazım.
Dünyada yani, da mı böyle?
Dünyada da böyle. Maalesef. Hmm. Yok, dünyada böyle değil. Avrupa devletlerinde tam tersidir. Devlete karşı işlenen suçlar affedilir. Şahıslara karşı işlenen suçlar affedilmez. Ancak iyi hali görülmüşse, düzelmişse. Çünkü o zaman cezanın bir başka hususiyeti daha var. Suçlunun ıslahı. Şimdi bir adam suç işlemişse bu hasta bir insandır. Cemiyet için. Yani vücudunuzdaki bir organın hastalığı gibidir. Bunun ne yapılması lazım? Tedavi edilmesi lazım. Bunun tedavisi de cezalandırmak. Bir kimse eğer ceza gördüğü zaman suçluluktan çıkıyor ise, pişman oluyorsa bu cezanın üçüncü fonksiyonudur. Tamam, idam cezalarında belki bu gerçekleşmiyor ama zaten eski hukukumuzda idam çok nadirdir. Yani Osmanlı Devleti'nde idam cezası yok denecek
mesela
kadardır.
Mesela hırsızlık yaptı, elini kesti.
Evet, o da çok nadir çünkü hırsızlık yapanın elinin kesilmesi için çaldığının 5 gram... altın kıymetinde olması lazım ve daha yukarı olması lazım. Yiyecek, kırılacak bir şey olmaması lazım. Devlet malı, vakıf malı veya yakın akrabanın malı olmaması lazım. Kendi de ortak olduğu için. Gizlice alması lazım. Ortadan alırsa hırsızlık olmaz. Mahkemeye gitmeden önce iade ederse hırsızlık cezası düşer. Kıtlık zamanında olmaması lazım. Yani pek çok onun hükmü vardır. Onun için kolay kolay İslam tarihinde hiçbir zaman o el kesme cezası tatbik edilmemiştir. O da biraz evvel söylediğim gibi korkutucu bir cezadır. Yani işlemesinler insanlar diye. Ama onun dışındaki cezaların hepsi bedeni cezadır. Bedeni ceza kadına da erkeğe de, köylüye de, şehirliye de, zengine de, fakire de. Herkese aynı elemi veriyor. Şimdi zengin bir adama para cezası dokunur mu? Dokunmaz. Fakir adama dokunur. Ama aynı suçu işleyince size aynı ceza veriyorsunuz. Eşitlik var çünkü. Ama eşitlik olmadı.
Aslında o cezalandırılmış olmuyor.
Evet.
Zaten var olan parasından bir miktar kaybetmiş oluyor.
Veya bir profesörle bir berduş aynı suçu işliyor. Hapse atıyorsunuz. Profesörün vakti kıymetli ve iş adamının. Öbürünün zaten işi hapishanede yatmak.
O ödüllendirilmiş.
Adilane hüküm verdi. Ödüllendirilmiş oluyor. Onun için hapis cezası Osmanlı'da çok nadirdir. Hatta hiç yoktur. Hapishane yoktur Osmanlı'da. Hiç yoktur. Tanzimat'tan sonra bu Sultanahmet'teki tevkif evi kondu. Osmanlı'da hapishane cemiyetten ayrı tutulması gereken zararlı insanlar için, saldırgan insanlar için vardır. Çok az kişi vardır burada. Bir de borçlular için. Borcunu ödesin diye oraya atılıyor. Tazyik hapsi. Adam borcunu ödemiyor.
Parası
karısına
var.
Nafaka ödemiyor. Parası var ama bilmiyoruz nerede olduğunu. Eskiden şimdiki gibi değil ki. Adam banka hesabının tapusuna bakalım. Oraya atıyorsunuz. Orası nasıl bir yer biliyor musunuz? Isıtma yok. Şilte yok. Bir kuru ekmek ve su veriliyor günde. Rutubetli bir yer. Adına da zaten banyo diyorlar. Banyol. Kasımpaşa'dadır şimdi orası. Zindan anı. Kuyumcular oldu. Adam oraya düşmemek için borcunu ödüyor.
Zindan Hanı.
Zindan Hanı. Şimdi Eminönü'ndeki Zindan Hanı, adı üstünde Zindan Hanı, bu iş içindir. Orası aşağıda, aşağıya doğru inilir. Oraya girer adam. Şimdi oraya kuyumcular çarşısı olur. Çok lüks bir yer olur.
Tabii, tabii.
Zindan Baba var orada. Baba Cafer, Abbasilerin Bizans'a gönderdiği elçidir. Hatta eskiden zenginler giderlerdi. Oradaki borçlulara derlerdi ki burada hakikaten borçlu, yani gariban biri var mı? Borçlarını öder de serbest bıraktırırlardı, kurtarırlardı. Hmm. Kösem Sultan çok yaparmış, Mahpeyker Kösem Sultan. Her hafta gidermiş, borcu olanların borcunu ödermiş. İçinde böyle hani temiz insanlar mı varsa. Onun için hapishane yok. Ancak bazı insanlara devletin tersanesinde çalışma cezası veriliyor. 2 sene, 1 sene. Buna küreye koymak derler. Kürek çakıyor. Hı hı. Kürekli gemiler bitince ne olacak? Tersanede çalışmaya başladı. Devletin tersanesinde. Tersanede kapanınca artık vasıflı işçilere ihtiyaç duyulunca bu sefer Tanzimat'tan sonra bir hapishane yaptılar. İşte Sultanahmet Cezaevi'de ilk defa bu. Oraya koymaya başladılar.
Şimdi otel olan.
Evet, şimdi otel olan. Orası Sultanahmet Cezaevi'de. İşte küreye konanlar oraya 1 sene, 2 sene orada yatıp çıkıyorlar. Hapis cezası çok sonra geldi Osmanlı. Ondan önce hapis cezası yok. Niye yok? Bu adamın cemiyetin bir ferdi. Ne olursa olsun karısı var, çocukları var. Hapse atılır mı bu adamı? Çalışacak, işi var, gücü var, ibadet edecek. Sonra hapiste bakacaksınız bu adama.
Ama mesela cinayet işlemiş.
Evet, cezası var. Cinayet işlemiş, cezası var. Yani kasten işlemişse idam edilir. Kasten işlememişse diyet öder. Buna rağmen adam, baktınız ki tehlikeli bir adam, işte küreye koyuyorsunuz. Hmm. Küreye koyuyorsunuz. Yani yapacak başka bir şey yok. Onun dışındaki suçların cezası bedenindedir. Dayak cezası vardır. Dayak cezası.
Hem de anında.
Yani karar veriliyor. Tam mahkeme hemen sonra cezası var. Celde derler buna. Celde dayak demektir. Cellat buradan geliyor. Onu vurana da cellat derler. Herkes bunu yapmak istemez. Eskiden çingenelerden bulurlardı, bunu getirirlerdi. Zor bir iş. Ve sevilmeyen bir iş malumunuz. Bedeni cezanın böyle bir adil şeyi var. Şimdi mesela beğenmiyorlar ama şimdi sizin koyduğunuz cezalar da başka problemleri doğuruyor. Hapishanede insanlar yeni hapis suçlar öğreniyorlar. Şebeke kuruyorlar. Hapishaneler dolmuş insanlarla. Bu insanlar insanlıktan çıkıyor hapishanelerde. Sizin beklediğiniz maksada kavuşmuyor. Halbuki dayağı vuruyorsunuz adama. Adam cezayı alıyor milletin önünde. Gidiyor. Bir daha işlerse onun da tedbiri var.
İşte sosyal kınama giriyor devreye. Kapalı toplumlarda sosyal kınama çok önemli bir şey.
Evet. Hatta teşhir suçu vardır. Yani bazı suçlarda mesela eksik tartı, kötü mal verme, kadına laf atma gibi şeylerde teşhir ederler. Tomruğa bağlarlar. Hatta onu kazığa çakmak derler. Millet de onu şey zannediyor.
Kaza oturtma.
Halbuki işkence cezası suçtur. Osmanlı'da işkence yok. Şimdi bazı resimler görüyoruz. Suçluyu çengele asmışlar.
İşkence aletleri var.
İşte böyle topa koymuş, adam atmış. Ayağına taş bağlamış, denize atmış. Bunların tamamı uydurmadır. Bunlar Osmanlı memleketine hiç gelmemiş seyyahların Avrupa'daki insanları Osmanlılarla harbe sevk etmek, ami tabirle gaza getirmek için yazdığı kitaplara koydukları resimlerdir. Osmanlı'da psikopat bir insan olabilir, birini kaza oturtur. İbo Andir için Dirne Köprüsü'nü anlatıyor. Millete zannediyor ki Osmanlı'da kaza oturtma var. Yani kaza oturtma Romenlerin işidir, biliyorsun. Kazıklı Loyola'da, Vilat Tepeş'in işidir. Bu suçtur. Bir psikopat adam bunu yapar, o ayrı mesele ama böyle bir ceza yok. Osmanlı'da denize atmak, köpeklere parçalatmak, böyle bir şey yok.
Haremden bile hani ayağına bağlatıp
denize atmış, anlatma. Hep dedikodudur. Hiçbirisi gerçek değil. Ha, Germenler'de vardı bu. Germenler'de şeye bağlarlardı. Tekerleğe bağlayıp dağdan yuvarlarlardı. Güneş ilahına kurban ediliyor.
Ama orada
veya
başka
ayağına bir su bağlayıp, taş bağlayıp suya atıyorlardı, su ilahına. Onların şeyi öyleydi.
Evet,
Osmanlı'da böyle bir şey yok. Çarmıha gelmek falan. Böyle bir şey yok şeyde. Ama teşhir var. Bu adam eksik mal tarttı. Terazide hile yaptı. Kalpazanlık yaptı. Yani yüz kızartıcı bir su içti. Veya şeyi oturturlardı bunu. Eşeğe ters bindirir, yüzüne zift sürerler, yani belin ve gezdirirler, bilin, tanıyın bu adamı.
Ahilikle alakalı mı?
Ahilikte de, yani daha çok esnaflar da bu var ama normal insanlarda da var. Teşhir suçu. Bazılarının cezası mahkemeye çağırmaktır. Çünkü öyle insanlar vardır ki önünde mahkemenin önünden geçmemiş. Onu mahkemeye çağırmak, adama bazı kalp krizi geçip ölüyor zaten, beni mahkemeye çağırdılar diye. O kadar hassas insanlar. Düşün, bu adamı mahkemeye çağırmak bir cezadır. Mahkemeye çağrılıp sen böyle bir suç işlemişsin, sana yakışır mı demek bir cezadır aslında. Yani bu
kapalı toplumların, küçük toplumların, bu şimdi mahalle baskısı diye küçümsediğimiz ve ortadan kaldırmaya çalıştığımız evet. şey aslında toplumu ayakta tutuyor.
Pek
bir noktada.
Pek çok insan mahkemeye gitmemek için borcu olmayan şeyi öder veya şeyi affederdi yeter ki düşmemek için. Bu da bir
aman
barış,
uğraşmayalım. Şimdiki aman uğraşmayalımın karşılığı.
Değil, orada onur kırıcı bir şey.
Tabii
mahkemeye
elbette.
Gitmek, mahkemede şahit olmak bile onur kırıcı bir şey olarak görülürdü eskiden. Yani insanlar öyleydi.
Mahkeme kapısına düşmek.
Düşmek. Hatta zaten derler ya Allah dert verip hekime dava verip hakime düşürmesin. Bu şey bir şeydi, sıkıntılı bir şey. Gelelim idam cezası. Bu çok konuşuluyor. Osmanlı'da idam cezası bir, kasten, taammüden adam öldürme demek. Ne demek taammüden adam öldürme? Planlıyorsunuz ve öldürücü bir şekilde öldürüyorsunuz. Tabancayla kalbini ateş ediyorsunuz, bıçakla mesela. Bu kasten adam öldürme, taammüden adam öldürme. Ölenin varisine diyorlar ki ne istiyorsunuz? Kısas istiyor musunuz? Evet istiyoruz. O zaman adam kısas ediliyor. Bu da normal bir şey. Sen masum bir adamı.
Kısasta ne, nasıl işliyor süreç?
Kısasta şöyle mahkeme önce suç sabit mi değil mi bunu anlıyor. Suç sabitse ve varisler istiyorsa ölenin varisi. Biz kısas istiyoruz derlerse. Bir kişi istemiyoruz derse düşer. Hepsi biz kısas istiyoruz derse adamın başı kesilerek idam ediliyor. Neden başı kesiliyor? Şimdi vahşi gelebilir ama en acısız ölümdür. Onun için biliyorsunuz Doktor Guillotin Fransa ihtilalinde acıdı da insanlara çabuk ölsünler de acı çekmesinler diye giyotin denen aleti yaptı. Kendini de onda idam ettiler sonra. Başı kesilerek idam en acısız ölümdür. Onun için bu şekilde yapılıyor. Yani işkence yapılmayacak. Yani öldürürken bile eziyet edilmeyecek ve kendi dinine göre yıkanması, kefenlenmesi.
Kurban ederken de
tabii
mesela,
ki en güzel kesilecek, iyi kesilecek, keskin bıçakla ve dini vecibeleri yerine getiriliyor. Hatta Hazreti Peygamber böyle cezalandırılan birisine beddua eden birine diyor ki bu senin sözün denize atılsaydı denizi kirletirdi. Bu adam cezasını çekti tertemiz olarak Allah'ın huzuruna gitti. Sen bunu nasıl söylersin? Suçluydu. Şu anda suçunu
bedenini
çekti.
Bedenini ödedi.
Bedenini ödedi. Tövbe de etmiş demek ki. Önceden öyle anlaşılıyor.
Arada da başka bir şey yapamadı.
Yapamadı. İkincisi ha adam dese ki ben idam istemiyorum. Bize para ödesin. Kan bedeli öder. Adam idamdan kurtulur. Dolayısıyla idam çok nadir. İkincisi evlilerin zinası. Evli adam söz veriyor. Ben hanımıma ve kocama sadık kalacağım diye. Buna rağmen zina ederse, bunu herkesin önünde yaparsa bu idam edilir. Fakat bunun şartları o kadar ağırdır ki tarihte hiç tatbik edilmemiş. Üçüncü idam yol kesmiş. Öldürmüş, malını almış. Bu kişi idam edildi. Eşkıya deniyor buna. Bunun dışında idam cezası yok. Bir de çok zararlı adamlar. Devamlı insan kaçırıyor, çocuk kaçırıyor. Yani artık ıslah olmuyor. Bu kişi padişah tarafından öldür. Buna siyaseten katil derler. Padişahların işte o devlet adamlarını öldürmesi artık o kadar büyük bir adam ki o. Yaptığı fiil o kadar büyük zarara sebebiyet vermiş ki savaş kaybedilmiş. Ona idam cezası verir. Onun dışında idam cezası yok denecek kadar azdır.
Çok teşekkür ederim.
Teşekkür
daha konuşuruz
ederim.
Bu konuyu
İnşallah.
Belki önümüzdeki günlerde. Biraz daha günlük hayata, aileye nasıl yansıdığını değerlendiririz. Şimdilik çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler sizlere de bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.